Ayrım 26, sayfa 207. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı, Soner Yalçın. Milliyetçi muhafazakar yayın çevreleri, CIA kaynaklı ideolojik argümanların topluma taşınmasında koçbaşı görevi üstlendiler. Böyle Türkçü-Solcu ittifak parçalandı. Sovyetler Birliği hakkındaki aleyhte propagandanın teması hep aynıydı: esir Türkler. Komünistler bin bir baskı zulümle zavallı Müslüman Türkleri inim inim inletiyor. İslam ile sosyalizm uyuşmaz. Sovyetler Birliği 1991'de dağılınca bu kaba propagandaların gerçek olmadığı ortaya çıktı. Amsterdam Üniversitesi'nde Artemi Mekalinowski gibi akademisyenler, Paul Henze ve Alexander Benningsen gibi isimlerin örtülü faaliyetlerini gözler önüne serdi. Peki Sovyetler Birliği için yapılan espiyonaj, dezenformasyon faaliyetleri bugün Uygurlar üzerinden Çin'e yapılmıyor mu? Ne zaman Çin büyük bir dünya devi oldu? Ne zaman Çin 69 ülkeyi etkileyen İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesini hayata geçirdi? Projenin strateji noktasındaki Uygurlar son 5 yılda dünya gündemine geliverdi. Çin'de resmen tanınan 56 etnik grup var: Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, Tatar. Niye sadece Uygurlara zulüm yapılsın? Sıklıkla medyaya çıkarılan Uygur kökenli Nur Siman Abdurraşit İyi Parti tarafından meclis kürsüsüne çıkarıldı ve toplama kampındaki akrabalarının serbest bırakılmasını istedi. Genel Başkan Meral Akşener'i ağlattı. İnsan düşünmeden edemiyor. Aklı hemen Soğuk Savaş dönemindeki SİHA'nın esir Türkler aldatmacası geliyor. Barnabas İncil'inin gizli amacı. Gerçeğin en büyük dostu zaman, en büyük düşmanı tarafgirlik. İlahiyat profesörü Hayrettin Karaman, ki doçentliği ve profesörlüğü 12 Eylül askeri darbesi döneminde oldu, 2001 yılından beri Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. AKP iktidarını ilahi gördüğünü her fırsatta belirtti. Dipnot: Karaman'ın oğlu Muhammed İhsan Karaman, Medeniyet Üniversitesi rektörü, damadı Ahmet Saim Kılavuz'la Bursa Uludağ Üniversitesi'ne rektör yapıldı. Her daim yol gösterici diye tanıtılan Hayrettin Karaman, 17 Ocak 2019'da şunu yazdı: Genelkurmay karargahında muhafaza ettiği, dinler tarihi ve İslam'ın doğruluğu konularında çok önemli olan Barnabas İncil'ini neden açıklamaz, yayınlamaz? Yıllar sonra Hazreti İsa'nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilen Barnabas İncil'i yine gündeme getirildi. Bülent Arınç'a sözde suikast girişiminin sebebi güya Genelkurmay Kozmik Oda'daki Barnabas İncil'ine ulaşmaktı. Neler neler. Muhsin Yazıcıoğlu'nda Barnabas İncil'inin fotoğrafları vardı. Bu nedenle öldürülüp hafıza kartındaki fotoğraflar alındı. Safsata bitmiyor. Bir de Barnabas İncil'inin nasıl bulunduğunun hikayesi var. Kimine göre Babat aşireti lideri Ferhat Babat, 1981'de Hakkari'de bir mağarada buldu. Ancak General Veli Küçük el koyup özel harp dairesine verdi. Bu konuyla çok ilgilenenlerden Müfit Yüksel şunları yazdı: 1983 kışında Şırnak Uludere Kela Memo mevkiinde avlanmaya çıkan Timur Ağa ve adamları bir ara av köpeklerini kaybeder. Köpeklerinin yeraltı gibi bir yerden seslerini işitirler. Fenerler alarak buraya girerler ve birçok yeraltı odasının olduğu adeta bir yeraltı şehriyle karşılaşırlar. Odalardan büyük olanında büyükçe bir lahit gören köylüler hazine umuduyla kapağını açarlar. Lahitin içinde mumya, yanında ise büyük boy kitapla karşılaşırlar. Yeni Şafak gazetesi 25 Şubat 2012'de bu İncil nüshaları 2009 Şubat'ına kadar Genelkurmay karargahında muhafaza edilmekteydi. Sonrasını ise bilmiyoruz diye haber yaptı. Aziz Üstel'den Turgay Güler'e kadar bu konunun peşine takılmayan kalmadı. Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Profesör Mehmet Çelik de bunlardan biri, ama konuyla asıl ilgilenen FETÖ'ydü. FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin kurucularından Mehmet Ali Aslan, Zaman yazarı Sami Karamısır, Hakkari'de bulunduğu iddia edilen Barnabas İncil'ini satın almak isteyen Zaman yazarı Ahmet Ersöz hep bu cemaatin insanlarıydı. Zaman yazarı Ali Ünal Barnabas İncil'i kitabını 2006'da çıkardı. Fethullah Gülen'in Altın Çocuğu Aydoğan Vatandaş ise Kayıp Kitap Barnabas'ın Sırrı adlı kitabını 2007'de yayınladı. Bunlara göre güya Barnabas İncil'ini ortaya çıkarmayan hain Ergenekon idi. FETÖ kaçkını Aydoğan Vatandaş'ın bir sonraki kitabının adı şuydu: Apokrifal, Kayıp Kitap, Ergenekon ve Bir Cinayetin Anatomisi. Kitaba göre Aziz Barnabas'ın Kıbrıs'taki mezarının soyulmasını araştıran Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı da bu sebeple Ergenekon tarafından öldürülmüştü. Sadece bu kadar değil, FETÖ elemanı Erkam Tufan Aytav yurt dışına kaçana kadar FETÖ yayın organı Bugün TV'de analiz programında sürekli Barnabas İncil'i konusunu gündeme taşıdı. Gülen ekibinden Hayrettin Karaman'a kadar İslamcı çevreler Barnabas İncil'i ile neden bu derece ilgiliydi? Sorunun yanıtından önce şunu belirtmeliyim. Güya Barnabas İncil'i Vatikan tarafından halktan gizleniyordu. Çünkü Barnabas İncil'inde kutsal kitabın Hazreti İsa'ya Zeytin Dağı'nda Cebrail aracılığıyla nazil olması, Tanrı'nın oğlu yani teslis inancının çürütülmesi ve Hazreti İsa'nın benden sonra Muhammed gelecek müjdesi gibi Hristiyanları Müslüman yapacak kadim bilgiler yazılıydı. Sadece Hristiyanları değil, İsrail Cumhurbaşkanı İzak Rabin'in torunu Victoria Rabin, güya Golan tepelerinde Barnabas İncil'inin bir nüshasını 2002'de bulup okuyunca Müslüman olmuştu. Rabin kazı çalışmalarını sürdürürken Etiyopyalı biri tarafından öldürülmüştü. Hikaye çok ama hepsi uydurma. Zaten Rabin hayatta ve halen yönetici asistan yetiştiren bir merkezi yönetiyor. Gerçek neydi peki? Böyle bir İncil'in varlığından ilk söz eden kişi kilise hiyerarşisine karşı çıkan John Toland idi. 1718'de yazdığı Nazarenus isimli kitabında Amsterdam'da keşfettiği bir yeni İncil'den söz etti. Bu bir Müslüman İncil'i. Sözde kitap Hazreti İsa döneminde yazılmıştı. Oysa kitapta İspanya'da 685 yılından sonra kullanılan denarius isimli para biriminin yazılması, yüksek bir tepe üzerinde bulunan Nasıra'yı sahilde sanması, Dicle Nehri kenarındaki Ninova'yı Akdeniz kıyısında göstermesi gibi çeşitli absürtlükler vardı. Zaten Abbas Mahmud el-Akkad, Süleyman Şahit, Profesör E.R. Hambiye, Profesör Muhammed Yahya el-Haşimi gibi İslam alimleri sahteliği tek tek ortaya serdi. Keza Genelkurmay Başkanlığı Barnabas İncil'inin kendisinde bulunduğu iddialarını hep yalanladı. Asıl niyet neydi? Barnabas İncil'i üzerinden FETÖ insanları neden kandırmak istedi? Dinler arası diyalog konseptinin yeni din yaratmanın, Müslümanlığı protestanlaştırma hedefinin ürünüydü bu hikayelerin sebebi. 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı muhtemelen Barnabas İncil'i bulunacak ve İslam dini FETÖ tarafından yeniden yorumlanacaktı. Kuşkusuz Fethullah Gülen de kurtarıcı Mehdi rolüyle Türkiye'ye gelecekti. Hayrettin Karamanlar bu FETÖ'nün özünü hiç kavrayamadı, el birliğiyle dini bozdular. Tüm bu sayfaları yazarken, dile getirirken hep aynı yönteme başvurdular. Bunun ne olduğunu ben yazmayayım. Michael Signer, Demokrat Parti'nin ABD Virginia Charlottesville Belediye Başkanı, avukat, akademisyen ve yazar. Afganistan seçimlerini izledi, Obama'ya danışmanlık yaptı, kitaplar yazdı, bunlardan birinin ismi Demagoji, demokrasiyi en kötü düşmanlarından kurtarma mücadelesi. Demagoji bir kimsenin ya da topluluğun duygularını okşayarak, ona ya da onlara gerçek dışı şeyler söyleyerek, onu ya da onları kendine çekmeye denir. Signer'a göre demagog ilk yükselişini kitlelerin demokratik desteğine borçlu bir zalimdir. Kitap 2009'da piyasaya çıktığında ABD'de pek ilgi görmedi. Ne zaman Trump politika sahnesine çıktı, kendinden bahsettirmeye başladı. Atinalı Cleon'dan Trump'a kadar tarih boyunca her demagogun psikolojik taktiği aynı. Cleon ve Trump'ın siyasetten önce kurnaz tüccar olmaları tesadüf mü ya da hep alay konusu olmaları? Demagogun temel taktiği şu: günah keçisi arar. Türkiye'de halkın ön yargı ve cehaletinden yararlanarak kalabalıkların tutkularını sömürenler yok mu? bilgisizlerin kahramanı, şiddetten beslenen, duygulara seslenen, manipülatif, otoriter, hep öfkeli. Demagogun ağzında hep biz ve onlar vardır. Onlar yüzünden bize ait olan zenginliklere sahip değiliz. Her şeyin suçlusu o kaymak tabaka. Demagog sürekli korkutur. Onlar düşmanlarımızla işbirliği yapıyor ve onlar bizi yok edecek gibi. Taraftarları arasında sadakati sağlamlaştırmak için şiddeti körükler. Hitler fiziksel korkutmanın kitleleri hareket ettirmenin en etkili yolu olduğunu yazıp uygulamadı mı? Demagog fırsatçıdır. İnsanların nabzını iyi tutar ve ona göre tavır alır. Zamanla söylediği safsatalara kendisi de inanır. Demagog hakaret ustasıdır ve kaba davranmaktan utanmaz. Tanıdınız mı bunları? İpuçlarına devam edeyim. Demagogun en büyük silahı yalancılığıdır. Eğer yalanı işe yaramazsa hızla başka bir yalan söyler. Mesele laf cambazlığından, laf ebeliğinden, laf salatalığından çok ötede. Konunun psikolojik yönü için birinci bölümde yazdığım Profesör Paul Ekman'ı tekrar okuyunuz. Yalanın temelinde neler yok ki? Dördüncü bölüm, Atatürk'ün Sünni Devleti. Kanuni Sultan Süleyman şair ve alim süt kardeşi Yahya Efendi'ye sordu. Bir devlet hangi hallerde çöker? Sultanım, bir devlette zulüm, haksızlık şai olsa, yani yayılsa, işitenler neme lazım deyip uzaklaşsalar, sonra koyunları kurtlar değil de çobanlar yerse, bilenler bunu söylemeyip sussa, gizleseler, fakirlerin, muhtaçların, yoksulların, kimsesizlerin feryadı göklere çıksa ve bunu da taşlardan başkası işitmese, işte o zaman devletin sonu görünür. Ardından devlet hazinesi boşalır, halkın itimat ve hürmeti sarsılır. Asayişe itaat hissi gider, halkta hürmet duygusu yok olur. Çöküş ve izmihlal de yok oluş böylece mukadder hale gelir. Devlet kamusal hizmetlerin planlayıcısı, düzenleyicisi, denetleyicisi, dağıtıcısı ve hatta kimi zaman üreticisi, kurumsal kapasitesi devletin başarılı olup olmadığını gösterir. Ekonomik istikrarın bozulduğu, rant dağıtımının kayırmacı olduğu, gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığı, liyakate önem verilmediği, yargı üzerinde iktidar gölgesinin bulunduğu, toplumsal gruplar ve partiler arasında sürekli çatışmaların yaşandığı, muhalefetin bastırıldığı, medyanın kontrol altında tutulduğu, adli vakaların hızla çoğaldığı, eğitimden sağlığa, hizmet sağlama yeterliliğinin düştüğü, güvensizlik gibi sorunların iç savaşa yol açtığı devlete başarılı denilemez. Ölçü başarısız olmaktan hızla kırılganlığa ve hatta çöküşe doğru gider. Yıkılmaya giden bu ülkelerde devlet insanların zihnindeki ana baba gibi kutsallığını, otoritesini, bağımsızlığını, uluslararası meşruiyetini kaybeder. Devlet sadece bir siyasi partiye dönüşerek destekçisi olmayan ötekilerin duygularını, düşüncelerini, değerlerini hesaba katmayarak ülkeyi iflasa veya yıkıma sürükler. Devlet değil, kabile olmaktır bu. İnsanoğlu avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata ve tarıma geçince yavaş yavaş dolaşmayı bıraktı. Yerleşik hayata geçti. İlk oluşturduğu yönetim akrabalık bağıyla oluşan 5-10 kişilik obaydı. Bu süreç tahmini 40 bin yıl önce başladı. Yönetim karar alma, yiyecekleri paylaşma, eşitlikçi, ortakçıydı. Obadan sonraki evre 11 bin yıl önce başlayan kabile sistemi oldu. İnsanoğlu çoğunlukla değişmez yerleşkeler kurdu. Yine akrabalık bağı, tek köken ve dil vardı. Yönetici ulu kişiydi. Nüfus bini aşınca akrabalık ilişkisi zayıfladı. Birden fazla akraba grubu oluştu. Din, kölelik, kamu yapıları vesaire ortaya çıktı. Sistem babadan oğula geçen otoriter şefliği ve sonuçta soyları, sınıfları ortaya çıkardı. Güç kullanma tekeli şefin elindeydi. Anlaşmazlıkları gidermek, cezalandırmak, gelir paylaşımı yapmak gücünü dinden alan şefin iki dudağı arasındaydı artık. Lüks mallar Tanrı'yla doğrudan ilişki kurduğuna inanılan şef ve ailesine sunuldu. Şef yönettiğinden sadece yiyecek almadı, binalarının yapımında çalıştırdı. Şiddetinin neferi otoritesinin askeri yaptı. Eşitlikçi dönem toptan kapandı. Zenginlik haraç yoluyla halktan alınıp üst sınıflara aktarıldı. Ardından insanoğlu nüfusun ve üretimin artmasıyla devleti keşfetti. Bazı tarihçiler, ekonomistler geniş çaplı sulama sistemlerinin devletleri ortaya çıkardığı tezini savunuyor. Mezopotamya'dan Çin'e örnekler vererek bu karmaşık sulama yapısının merkezi bürokrasiye ve onun da devlete yol açtığını ileri sürüyor. Kimisi bu teze karşı çıkıyor. Üretim artışının nüfusu 50 binden fazlaya ulaştırdığını ve bunun da devlete sebep olduğunu iddia ediyor. Tersi de söyleniyor. Nüfus artışı üretimi arttırdı. Sonuçta yaşanılan tarım devrimi devlete yol açtı. Artık akrabalık bağının olmadığı, birden fazla dilin konuşulduğu, farklı inançlara sahip ekonomik çatışmaların olduğu bir toplumu siyaseten yönetecek devlet vardı. En büyük yardımcısı ise din oldu. Devlet kavramı tarihsel gelişim süreci içerisinde pek çok farklı biçimde tanımlandı. Egemenliğin kişiye ve ailesine ait olduğu monarşik devlet, egemenliğin belli bir sınıfa ait olduğu oligarşik devlet, egemenliğin bir dine dayandığı teokratik devlet, egemenliğin halka ait olduğu demokratik devlet. Düşün insanları devlet konusuna çok kafa yordu. Konfüçyüs'ün liyakate önem veren devleti, Sokrates'in, Platon'un adaletli devleti, Farabi'nin faziletli devleti, İbni Haldun'un akıllı devleti, Machiavelli'nin güçlü devleti, Thomas More'un hoşgörülü devleti, Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığını benimsemiş devleti, Rousseau'nun özgürlük ve eşitliği koruyan toplumsal sözleşmeye uyan devleti, Kant'ın hukukun egemen olduğu barışçıl devleti, Weber'in meşruiyete dayalı egemen devleti, Marx'ın paylaşımcı devleti. Gelelim bize. Kurucu Kemalist devletin kökeninin Osmanlı İslam geleneklerinden çok aydınlanma yüzyılına, Fransız devrimine, pozitivizme ve bilimsel dünya görüşüne uzandığı yaygın görüştür. Atatürk'ün belki de en çok vurguladığı noktalardan biri Osmanlı Devleti'nin bir saltanat-ı şahsiyeden başka bir şey olmadığıdır. Hangi süreçlerden geçilerek kuruldu Türk Devleti? Ömrü yetseydi Karl Marx Osmanlıca öğrenecekti. Doğu sorunu çok ilgisini çekti. 1853 yılı itibariyle New York Daily Tribune'da bu konuyla ilgili birçok makale kaleme aldı. Kapitalizm Avrupa kıtasını altüst edecektir. Türkler devrimci tavır almazlarsa parçalanıp Anadolu'ya hapsedilecekler. Marx ve Engels yeni Osmanlıların lideri Mithat Paşa'nın devrim yapacağına inandı. Mithat Paşalar 1876'da birinci meşrutiyeti ilan ettirdiler ama artık işlevi kalmayan milleti hakime olma tutkusuyla diğer Avrupalı mutlak monarşilerin başlattığı uluslaşmayı başaramadılar. Anayasayı saray ile uzlaşarak yapmak istemeleri sonlarını getirdi. İkinci Abdülhamit Rusya Savaşı'nı bahane edip meclisi feshetti. Mithat Paşa'yı sürgüne gönderip Taif zindanlarında öldürttü. İttihatçılar 33 yıllık istibdat dönemine ikinci meşrutiyet 1908 Temmuz devrimi ile son verdiler. Büyük reformlar yapsalar da savaş sonlarını getirdi. 1908 devrimi donduruldu. 1923 yılında Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan ederek bu ilerici yürüyüşü yeni bir aşamaya getirdi. Kemalist devrim. Bu demokratik devrimler bize özgü değil. Çin'de 1911 demokratik devriminin lideri Sun Yat-sen'in üç halk ilkesiyle Kemalist devrimin altı oku benzerdi. Mao üç halk ilkesini savunarak devrimi sürdürdü ve nihayetinde Çin bir dünya devi olmayı başardı. Bugün bir başka dünya devi olan Hindistan'ı Gandhi devrimini yok sayarak değerlendirebilir misiniz? Rusya'dan İran'a tüm meşrutiyet devrimlerinin ilham kaynağı aydınlanmacı Fransız devrimidir. Tıpkı Türk devriminin olduğu gibi. Dipnot. Psikiyatri profesörü Arnold Ludwig 18 yıllık araştırmasının sonucunda 1900 ile 2000 yılları arasında görev yapmış 199 ülkeden 1341 yönetici belirleyip ülkesinin yönetiminde büyük etkiler yapmış 377 yönetici üzerinde derinlemesine bir araştırma yaptı. Başarının 6 farklı ölçekte skorlandığı Political Greatness Scale'da 20. yüzyılın en başarılı lideri 31 puan ile Mustafa Kemal Atatürk oldu. Heykel konusunda Küba çok hassas bir ülke. Castro heykelinin yapılmasına karşıydı ama başkent Havana'ya Atatürk büstü koydurdu. Büstün açılış töreninin yapıldığı sırada Havana'daydım. Çünkü Latin Amerika'nın Simon Bolivar ve Jose Marti gibi bağımsızlıkçı halkçı devrimcileriyle Atatürk'ün yolu aynıydı. Muhafazakar çevreler açısından devlet kutsiyet taşırdı. Ancak neoliberalizmin Türkiye'ye geldiği 1980'lerden sonra bunların devlete bakışları değişti. Ulusalcılık diye alay etmeye, batılılaşma diye çarpıtmaya, modernizm diye küçültmeye ve dinsiz devlet yakıştırmaları yapmaya başladılar. Oysa Atatürk gerçekçiydi, inançsız devlet istemedi. Murat Bardakçı'nın deyişiyle köylü İslam ne yazık ki bunu hiç anlamak istemedi. Profesör Yalçın Küçük tespitinde haklıydı. Türkiye'deki İslamcıların büyük çoğunluğu dini bilmekten uzak. 26. ayrımın sonu. Sayfa 217.